Sayın Mustafa Kartoğlu, bugün sizinle ilk kez Türkiye gündeminde konuşacağız. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz öncelikle.
Ben teşekkür ederim. Avustralya'ya seslenmekten dolayı ben de çok mutluyum.
Dilerseniz Astana'da geçtiğimiz günlerde sona eren Suriye görüşmelerine değinelim. Suriye ile ilgili bir barış toplantısı yapıldı ve tarihte ilk kez hem Suriye hükümet temsilcileri, rejim olarak adlandırılan temsilciler, hem de muhalefet, silahlı muhalefet güçleri karşı karşıya geldi. Aynı masada oturdular ve bu girişimi de Türkiye, Rusya, İran üçlüsü gerçekleştirdi. Türkiye'nin burada çok büyük bir rolü var başından beri Suriye'deki barış görüşmeleri ve barışın sağlanması açısından. Astana görüşmelerini, Kazakistan'ın başkentindeki bu görüşmeleri değerlendirmenizi rica edeyim.
Bu tabii hem neredeyse 6 yıldır süren Suriye'deki çatışmanın sona ermesinin ilk adımı sayılabilir. Hem bir bölgesel inisiyatif olarak Rusya ve Türkiye'nin birlikte aldığı ve İran'ın da buna katıldığı bir süreç. İki ülke burada garantör, Türkiye muhalif grupların garantörü, ılımlı muhalif grupların garantörü. Rusya da aslında İran'ın da desteklediği gruplar dahil. Hem Esad rejiminin, hem onun desteklediği grupların, hem de İran ve İran'ın desteklediği grupların garantörü. Yani bu işin iki sahibi var esasen. Astana'da yapılması da bu çok çok önemli. İlk kez Orta Asya'da bir önemli bir devlet bir barış görüşmesine, bir küresel krizin çözümüne ev sahipliği yapıyor. O bakımdan da çok önemli. Ve orada aslında alınan kararlar, daha doğrusu orada gelinen nokta da çok önemli. Zira hem ateşkesin devamı sağlanmış gibi gözüküyor en azından şu ana kadar. Bundan sonrası için de çok önemli bir adım atıldı. İran bu konuda sorumlu, İran ve ona İran'ın desteklediği grupların sorumlu tutulduğu, ateşkesin bozulmasına dair haberler Rusya tarafından da çok ciddiye alındı ve Rusya'nın İran'a yönelik belki ultimatum sertliğinde değil ama çok net bir uyarısı oldu ve ardından da daha sağlıklı bir ateşkes dönemine geçildi, öyle anlaşılıyor. Tabii bu ilk aşamaydı. İlk aşama belki yüz yüze gelmediler ama açılış konuşmasını Nursultan Nazarbayev yaparken, Kazakistan Devlet Başkanı, bütün temsilciler aynı anda aynı masanın etrafındaydılar. O bakımdan bir araya gelmeleri önemli idi. Sonra alınan bu kararlar, epey bir zaman bir güvensizlik, ilk kez bir araya gelmenin verdiği tedirginlik, bunların hepsini dikkate almak lazım. Ve masada kaybetmeme endişesi, çünkü döndüklerinde herkes bir biçimde kendi kitlesine hesap vermek durumunda. Bütün bunlara rağmen çok net bir biçimde başarıldı. Türkiye'nin oradan 3 net beklentisi var. Bunlardan bir tanesi var olan ateşkesin devamı. İkincisi bu ateşkesin bir barışa evrilme sürecinin matematiğini oluşturmak, bir yöntemini oluşturmak. Üçüncüsü, belki bunu ikinci sıraya almak lazım, oradaki muhtaç durumdaki insanlara, savaşın altında kalmış olan insanlara insani yardımın ulaştırılması, bunun mekanizmasının oluşturulması. Şimdi görünen o ki ateşkesin devamı konusunda bir uzlaşma sağlanmış. Bunu sağlamak, sahada sağlamak tabii çok çok önemli. Zannediyorum ikinci bir toplantı hemen ardından yapılacak, en azından bu konuşuluyor idi. Çünkü ikinci toplantının ikinci bir daha geniş kapsamlı bir görüşmenin zemini hazırlanmış. Ondan sonrası da yine bu iki ülkenin, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde devam edecek. Türkiye tabii bir yönüyle güçlü bir devletin, İran'ın kontrolü altındaki gruplar, hani buna Hizbullah'la başlayıp Haçlı Şabi ile devam edebilirsiniz. Çünkü Irak'tan gelen milis güçleri de var bunun içerisinde. Rusya'nın kontrol ettiği bir rejim var ve onların garantörlüğü nispeten daha kolay sağlanabilir bir garantörlük. Onların Astana'ya bir barış görüşmesine katılması daha kolay sağlanabilecek bir iş ama çok parçalı. Kimin ne olduğu konusunda herkesin farklı düşündüğü, Rusya'nın birçok grubu Rusya terör örgütü görüyor, güvenilmez görüyor. Bir takım grupları Amerika güvenilmez terör örgütü olarak görüyor. İran'ın tepki gösterdiği gruplar var. Bütün üç ülkenin de, yani Batı'nın da, Rusya'nın da, İran'ın da kabul edebileceği, masada kabul edebileceği grupların tamamını organize edip Astana'ya götüren Türkiye. Orada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri İbrahim Kalın'la bir sohbetimiz olmuştu. Çok net bir biçimde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu grupların bir araya getirilip, hem seçilip, hem bir araya getirilip, hem de ikna edilip Astana'ya götürülmesinde çok ciddi ve önemli bir katkısı olduğunu, rolü olduğunu anlatmıştı. Bunun altını tekrar belki çizmekte yarar var. Ve Türkiye kendi çevresinde bölgesel güçlerle bir inisiyatif alıp o inisiyatifi belli bir yere getirdikten sonra müttefikleri de bu inisiyatifin içine davet eden bir ülke oldu. Bu tabii en azından bizim Cumhuriyet tarihimizde ilk defa karşılaştığımız bir şey. Amerikan yönetimi, yine Amerikan yönetimi henüz kendi gibi çok netleşmediğinden dolayı Astana Büyükelçisi'ni olayın içine dahil etti. Bundan sonraki süreçlerde ben çok daha güçlü yer alacağını düşünüyorum. Ona Türkiye'nin de ciddi katkısı oldu. Rusya da itiraz etmedi doğrusu, onu da vurgulamak lazım.
Ancak burada İran biraz karşı çıkıyor değil mi? Amerika'nın katılmasına, Amerika'nın masada yer almasına.
İran tabii orada bir üçüncü ülke olarak, yani garantör olmasa da masadaki üçüncü ülke olarak bulunmasının ağırlığını daha fazla kullanmak istiyor. Ama burada yoktan bir şey var edilmiyor. Sonuçta başlamış bir Cenevre süreci var. Sahada Amerika Birleşik Devletleri var. Onun kontrol ettiği bir başka yapı var.
Zaten koalisyonun başı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin orada bir faal durumu var ve yönetici tabii, durumu var. Yani bir ağırlığı var. Onu yok saymak Suriye sorununu çözmekten uzaklaşmak anlamına gelebilir belki de, değil mi?
Kesinlikle öyle. Bir de kontrol ettiği bir silahlı grup da var. Hani PYD-YPG olarak sahada kontrol ettiği bir silahlı grup da var.
PYD-YPG katılmış mıydı toplantıya? Katılmadılar değil mi?
Hayır.
Çağrılmadılar.
Katılmadı ama Kürt gruplar vardı. NKS vardı Kürt grupta. O da onlar da birçok grubun birleşmesiyle oluşan bir grup. Ve YPG'nin aslında bugüne kadar saldırdığı ve tehdit ettiği bir grup aynı zamanda. Yani burada Kürtler temsil edilmedi eleştirisinin ortaya çıkmamasını sağlayan da bir yöntem de buydu zaten. O bakımdan biz tarih boyunca bizim okul kitaplarımızda da çok yazar. Hani Türkiye sahada savaştı, kahramanlık yaptı ama masada yenildi diye. Şimdi Türkiye bir oradaki savaştan zarar gören insanların, muhaliflerin masada yenilmeyeceğinin garantörü olan bir ülke haline geldi. Bu bizim açımızdan evet belki gurur verici. Ama işi tek başına kotarmak ve kahramanlık yapmak gibi niyeti de yok Türkiye'nin, onu anlıyoruz.
Peki oraya çağrılmayan gruplar hangi gruplar? IŞİD herhalde çağrılmadı, El Nusra çağrılmadı.
Zaten ona karşı El Nusra yok ve El Nusra'ya bağlı, ismini şu an hatırlayamadım, başka gruplarda ama zaten orada iki temel grup var. Batı tarafından da kabul edilmeyen, yani terör ülke olarak kabul edilen El Nusra adını değiştirdi en son. Bir diğeri de elbette IŞİD. Zaten orada çok önemli bir karar var. Mesela muhalifler ve rejim bir harita üzerinde uzlaştı. Bu harita kırmızı ve yeşil olarak ayrıldı diyebiliriz. Hangi bölgeler Nusra'nın ve IŞİD'in kontrolünde, yani kırmızı, buralarla ilgili bir ateşkes durumu söz konusu değil. Hangi bölgeler yeşil bölgeler, ki bu yeşil bölgelerde aslında Şii milislerin ya da İran'ın muhaliflerin bulunmasını da istemediği bölgeler bunlar. Ama buna rağmen oralar yeşil olarak işaretlendi ki birbirleriyle de bir ateşkesi bozabilecek bir çatışmaya girmesinler diye. Bu çok çok önemli çünkü oradaki insanların güvenliği sahada hangi metrekarede kimin olduğunun tespit edilmesiyle doğru orantılı. Bu tespit edildiği için oradaki insanlar çok daha güvenli. Şimdi bunun sahada sürdürülebilir olup olmadığı test edilecek belki bir hafta, iki hafta. O testten eğer başarılı çıkarsa sahadaki gruplar, ondan sonra bence ikinci ve en önemli aşama başlayacak ki o aşamada da Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler de Türkiye gibi masanın dış çevresinde olacaklar, dış çemberinde olacaklar. Çünkü iç çemberde müzakere yürüten muhalif gruplar ve rejim temsilcileri, onların dışında müzakereye katılan kimse yok.
Peki bu toplantıda nedir önemli görüşülecek olan? Suriye'nin yeniden yapılanması mı var?
Bir harita, bu haritanın evet uygulanabilir bir harita ve doğru tespit edilmiş bir harita olduğunun kanıtlanmış olması bu geçecek olan sürede. Bu birincisi. İki, harita belli olduğu için de hangi bölgede insani yardımın hangi yollarla gidebileceğinin mekanizmasının oluşturulması mümkün olabilecek. Bu mekanizma oluşturulduktan sonra da zaten kalıcı barış için, yani bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için bir güven ortamı da tesis edilmiş olacak. Yani bu iki aşama geçilirse. Ondan sonra da bu işin mekanizması oluşturulacak. Yani belki bir Cenevre 3 başlayacak bunun hemen arkasından ve kimlerle bu barış süreci konuşulacak, yönetim barış sürecine nasıl bakacak ve şu anda evet muhalif grupların temsil ettiği bir Suriye var, bir coğrafya var, rejimin bulunduğu bir coğrafya var. Hem muhaliflerin hem rejimin ortak hedef olarak belirlediği bir terör örgütlerindeki bir coğrafya var giderek küçülen. Ama bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kontrolünü sağladığı ağırlıkla ve sahada da PYD üzerinden saha kontrolünü sağladığı bir daha büyük bir alan var. Dolayısıyla bu sefer Amerika Birleşik Devletleri kendi kontrolündeki belki üçüncü bir garantör ülke olarak PYD'nin sahip olduğu alanların Suriye'nin geleceğinde nasıl yer alacağını, PYD'nin bu gruplarla birlikte Suriye'nin geleceğine nasıl katılacağını konuşacağı bir masa olacak ki bence en önemli masa bu. Çünkü en kötü barış, hani en kabul edilebilir gerekçeleri olan savaştan daha iyidir. Bu savaşın bitmesi için orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun desteklediği PYD'nin orada kendileri için bir devlet oluşturma hayalinden vazgeçip vazgeçmeyecekleri netleşecek. Eğer vazgeçmezlerse işte o zaman Suriye ve diğer muhaliflerin birlikte bir çözüm üzerinde çabaladığı ama ülkenin geri kalan kısmında savaşın hakim olduğu bir Suriye ile karşılaşırız. Bu doğrusu çok beklenmiyor. Yeni Amerikan yönetiminin çıkarlarının da orada savaşın bitmesinde olduğu düşünülüyor ve değerlendiriliyor. Trump yönetiminde bu yönde pozitif bir katkıda bulunması bekleniyor ama dediğim gibi bunu görmek için bir iki hafta daha beklememiz gerekecek.
Bir de isterseniz Doğu Afrika'ya yönelelim. Bir haftaya yakın bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Afrika'da 3 ülkeyi ziyaret etti ard arda. Önce Tanzanya, arkasından Mozambik ve sonra da Madagaskar'da sonuçlanan bir Doğu Afrika turu gerçekleştirildi. Bu turun, sona eren bu turun değerlendirmesini sizden alalım.
Şimdi Türkiye'nin Afrika'ya ilgisini aslında 2005'e dayandırabiliriz. Yani daha bir sistematiğe büründüğü 2005'teki Türkiye'de İstanbul'da yapılan Afrika zirvesiyle başladı. Özellikle Erdoğan'ın ve AK Parti iktidarlarının Afrika açılımı ve Türkiye belki 2008 krizinden, ekonomik krizinden de bu ihracatını Afrika tarafına doğru çeşitlendirmeyle kurtuldu. Yani onun da en azından ciddi bir katkısı oldu. Son ziyaret aslında daha önce benim de bazılarına katıldığım Batı ve Orta Afrika ziyaretlerinin belki ikinci ayağı, yani Doğu Afrika ziyaretleri ve burada da hem Afrika'nın genelinde olduğu gibi daha önce biraz bu ihracat kuruluşları vasıtasıyla, ihracat örgütleri vasıtasıyla, iş adam örgütleri vasıtasıyla bir ölçüde bu FETÖ inisiyatifine bırakılmış gibi görünen Afrika coğrafyasını ticari olarak tekrar devletin inisiyatifine almak anlamını taşıyor. Bölgede çünkü devletin adını kullanarak, Türkiye'nin adını kullanarak Türk okulu, Türk iş adamı, Türk şirketi, Türk markası adı altında çok ciddi bir yapılanması oldu. Ki ben özellikle Tanzanya'da bazı Türk iş adamlarının kendileriyle birlikte oraya gitmemiş olduğu için neredeyse Türk'ten sayılmadığını ve şirketlerini, fabrikalarını, makinelerini söküp ülkeden ayrılmak zorunda kaldıklarını biliyorum. FETÖ üyelerinin oradaki yapılanmalarının oradaki hükümetler üzerindeki etkisinden dolayı. Dolayısıyla orada yeni bir Türk şirketi, Türk iş adamı algısı oluşturmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı gittiği her yerde onların Türk okulu adıyla açtığı okulların devredilmesini yahut devlet tarafından geri alınmasını istiyor. Ve ekibi de götürüyor. Yeni kurulan, yasayla kurulan Maarif Vakfı var. Yurt dışında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde okul işletmek gibi bir görevi var onun. O heyeti de, onun yönetiminden de bir grup götürüyor. Gittiği yerlerde Tanzanya'ya ve Mozambik tarafına da götürdü. Son seyahatine de götürdü. Orada da okulların Türkiye'nin kontrolüne, daha devletin kontrolüne, devletin desteğiyle oluşmuş sivil toplum örgütü olan Maarif Vakfı'nın kontrolüne ve daha kalitesini de daha iyileştirerek, eğitim sistemini de daha iyileştirerek devam etmesine yönelik kararlar alındı, anlaşmalar yapıldı. Birçok ülkede bu okulların kapatıldığını ya da Türkiye'ye devredildiğini ya da o ülkenin kendi resmi Milli Eğitim Otoritesi'nin yetkisine alındığını görüyoruz. Türkiye için aslında önemli olan bu, en önemlisi bu. İkincisi, ticari kanalların bu örgütün kurduğu ticaret örgütlerinin üzerinden yürümesi neredeyse tamamen önlenmiş ya da o anlaşmalar ya da o kanallar kapatılmış durumda, iptal edilmiş durumda. Çünkü aslında yeni bir ticari ilişki oluşturuyor devlet üzerinden. Biraz daha bence en önemli katkısı aslında hem siyasete hem ticarete devletin elinde olması gereken bir yetkinin, bir gücün, bir mananın, algının herhangi bir kuruma, herhangi bir gruba, herhangi bir şirkete outsource edilmemesi, yani taşere edilmemesi gerekiyor. Biraz da devlet aslında bunu öğrendi. Ben en büyük kazanç olarak doğrusu bunu görüyorum.
Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Sizlerle yine gündemi konuşacağız, gündemdeki konuları konuşacağız. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Yine buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. Tekrar selamlar, hoşça kalın.